Cümleten selamünaleyküm. Portakal Ağacı Podcast'ler, Ruha Şifa Muhabbetler'de tekrar sizlerle beraberiz. Ben Hatice Özdemir Tülün.
Ben Merve Safa.
Ali İmran 27'den devam ediyoruz inşallah.
Elhamdülillah. Şöyle, geçen hafta ders kaydını kapattıktan sonra ben hayır 27'de anlatmalıydım. Bunların birbirine bağ vardı diye böyle bir üzüldüm sonra. Dedim ki yani anlatabilirsin Merve haftaya diye kendimi teselli ettim efendim. 26'yı o yüzden tekrar okuyorum ama konuşmuştuk yine üzerine. 26-27 diye devam ediyoruz inşallah. قُلْ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 27'nin manasını veriyorum. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine sayısız rızık verirsin. Neden bunu 26'ya bağlamak istedim? 26'da da hatırlayınız. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin önünde. Sen her şeye kadirsin demiştik. Allah'ımızın gerçek mülk sahibi olduğunu söylemiştik. Mülkü istediğine verdiğinden, istediğinden çekip aldığından bahsetmiştik. Toizu tozillu. Yani aziz kılmak, zelil kılmak gibi düşünebiliriz. Efendim, bunu neyle ölçülendiriyoruz? Hangi olay ile bu olayı anlıyoruz? Bir önceki ayete, bu sefer de hadi bir önceki ayete vurgu yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip soru soranlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i deneyenler var. Yani onlar önceki bilgilerden haberdarlar, bir şeyler biliyorlar. İşte Tevrat gelmiş, İncil gelmiş değil mi? Orada Efendimiz'in işaretleri var. Yani bununla ilgili bilgileri var. Ama Efendimiz de o sıfatların olup olmadığını kontrol ediyorlar aslında. Yani bakalım bu bize müjdelenen kişi mi diye bakıyorlar. Bu mesele var. Bir bu ayete gelirsek de ne mesele var? Hendek Savaşı öncesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kazı görevi veriyor insanlara ve santim santim belli Hatice'cim, yani şu kadar işte bir işte 40 zira yapacaksınız, kazacaksınız ve şuradan şuraya kadar kazacaksınız, yani şuradan başlayacaksınız, şurada bitireceksiniz diye. Ona göre insanlar başlıyorlar, fakat çok büyük bir kaya ile karşılaşıyor Hatice'cim. Bu bildiğimiz hadisedir. Belki hatırlamıştır bizi dinleyenler de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırıyorlar artık. Çünkü çabalıyorlar. Bir şey kopmuyor o kayadan. Bu sefer de diyorlar ki en iyisi biz Efendimiz'i çağıralım. Efendimiz 3 darbede kayayı parçalıyor. Hatice'cim, bunu yapabilmek için insanlar, alegori deniliyor ya buna hani edebiyatta. Bunu yapabilmek için insanlar yani acı çekiyorlar. Bakınız, Allah bize hayatın içerisinde bir benzetme ile neyi gösteriyor? Tekrar ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırıyorlar. Neden? Bir kayaya rast geliyorlar. Kayayı hiçbir şekilde söküp atamıyorlar. Hendek kazılması gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. 3 darbede kayayı parçalıyor. Her defasında ortalığa bir şimşek çakıyor Hatice'ciğim. Efendimiz tekbir getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getiriyor. Müslümanlar da tekbir getiriyorlar. Efendimiz diyor ki her vuruşta gördüğüm ışık bir fethin müjdesidir. Ne bunlar? Yemen, Pers İmparatorluğu, bugün İran dediğimiz topraklar ve bugün bizim İstanbul dediğimiz Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu. Rum İmparatorluğu, Arapların deyimiyle diyelim. Diyor ki siz bunları fethedeceksiniz. Tabii ki münafıklar kendi aralarında diyorlar ki, ya siz düşmanın, yani kendi aralarında siz demiyorlardır, ne desinler. Bunlar da düşmanın karşısına çıkamıyor, hendek kazıyor. İşte Yemen'in fethinden, işte ne orası, İran'ın fethinden, Roma'nın fethinden bahsediyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Hani dalga geçiyorlar orada. Ama Allah'ın izniyle Rabbim bize biz bu üçüncü müjdeyi de gören nesildeniz. Yani İstanbul'un fethini de gören nesildeniz. Fakat burada bu tefsirin altına almışlar. Ama şöyle bir rivayeti de hemen oraya ekleyelim. Ne diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kendisine bir soru soruluyordu. Dinliyordu ki ya Resulallah. Önce iki tane Roma vardır. Önce hangisi? Biliyorlar bugün. Yani Roma'yı biliyorlar Araplar. İki tane olduğunu da biliyorlar. Efendimiz diyor ki önce size yakın olan. Yani İstanbul, Konstantinopolis. O günkü deyimle diyelim. Ayasofya yapılmış. Bizi bekliyor orada Hatice'de. Gelin de benim içimden namaz kılın diye. Elhamdülillah. Bugün bütün İstanbul'daki müftülerimiz, işte efendim İslam alimleri Ayasofya'da bir araya geldiler. Dua ediyorlar. Tam da şu saatlerde, bizim şu dersi çektiğimiz saatlerde. Belki bu podcast'in ilk dinleyicileri hemen böyle yarım saat içinde dinleyenler camiden insanlar çıkmadan, alimlerimiz çıkmadan bunu dinleyecekler. Onların dualarına katılalım. Allah bize Filistin'in fethini, Mescid-i Aksa'nın fethini göstermek zorunda değil. Ama göstermesini istiyoruz ondan. Bunun için çaba göstermek istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Yıllık planlarımız olmalı, 10 yıllık planlarımız olmalı, 100 yıllık planlarımız olmalı. Yani diyelim ki ben 40 yaşındayım. Benim babaannem 90 küsur yaşında vefat etti. Ben şunu demeliyim, ben 90 yaşıma kadar neler yapabileceğim. Yani benim bu planlarım hazır olmalı. Şunları yazmalıyım, bunları okumalıyım, şunu öğrenmeliyim. Dün mesela bir imam hatibe gittim. Delikanlıların olduğu bir imam hatip. Bir çocuğu tanıştırdılar bana Hatice'cim. Bir bakalım hangi dili öğreniyormuş evladımız.
İbranice.
Uyduran dedim. Evet. Evet, İbranice öğrenmiş oğlumuz. Tebrik ettim. Oturduk, konuştuk, getirdiler. Hocam dediler böyleyken böyle. Ne yapması gerekiyor? Neler yapılabilir? İrtibatlarımızı aldık. Aman dedik, kopmayalım. Çok işimiz var seninle. Yani çok işimiz var Haticeciğim. Çok işimiz var yani. Adamlar devletsiz kaldıkları için, bürokrasiye giremedikleri için, devlet yönetimine yani giremedikleri için mecburen bilime giriyorlar. Bilime kendi inançlarını dikte ediyorlar. Bir tane kafatası parçasıyla Homo erectus dediğimiz ayağa kalkan ilk insan olarak tarif ettikleri insanı nereden çizdiriyorlar Haticeciğim? Bir parmak. Parmağımızın ilk boğumunu düşünün. Parmağımızın ilk boğumunun kemiği ve bir kafatası parçası. Bak kafatası da değil. Diyorlar ki bu Homo erectus olsun bunun adı. Ve gerisini ressamlar hallediyor. Ve bunu ne olarak gösteriyorlar adamlar? Efendim insanlığın gitgide ayağa kalkışı olarak gösteriyorlar. Yani bir meta öykü yazıyorlar ve bu meta öyküye inanmamızı istiyorlar. Sorgulamamızı değil, inanmamızı istiyorlar. Bu sorduğumuz sorulara cevap verir misiniz lütfen diyoruz biz de onlara. Yani biz tamam işte bilim yapmak istiyoruz. Tamam maymundan yaratmış olabilir bizi Allah. Bize bunu şöyle rasyonel bir şekilde bir açıklayabilir misiniz diyoruz. Ama orada boşluklar var ve diyor ki iman edeceksin sen bana. Ben seni insan altı bir varlık olarak göstermeye çabalıyorum. Sen kimsin de bunun aksini iddia ediyorsun diyor adam. Adam dediğim yani Yahudiler. Yahudi kafası. Einstein da Yahudiydi. Oppenheimer'da Yahudiydi. Darwin'de Yahudiydi. Adamlar birbirine peşi sıra peşi sıra peşi sıra bir meta öykü kuruyorlar. Şimdi bunların hayatları yazılıyor. Bunların hayatlarını okuyunca şöyle diyebilirsin. Einstein Amerika'da ölmüş. Ya böyle Yahudi olur mu? Hani memleketini bırakmış gitmiş. Ya adamın yaşadığı dönemde yakalıyordu Yahudiler. Herhalde kalkıp gidecek bu bir. İkincisi Yahudi deyince böyle o şapka ne geliyor senin aklına Gideceğim? Bir tane şapka geliyor benim
Perçemleri
aklıma.
geliyor.
Evet, perçemle ya hep böyle tipler geliyor. Bunlar Gideceğim, kültürel Yahudi bunlar. Nasıl bizim mesela Türkçelerimiz var ya. Yani diyor ki ben Türk'üm diyor ama mesela biz Türk dediğimizde aklımıza gelen şey gelmiyor adama bakınca. Ya yani böyle düşünün. Dindar değil yani bu. Adam diyor ki ben İslam'ı asla reddetmem diyor. Mesela namaz görmüyorsun, tesettür görmüyorsun, bir şey görmüyorsun. Niye diyorsun? Yani ben diyor bu büyük bir kültürel miras diyor. Yani bunun yanları da var bu arada kitaplarda. Yani çok böyle düşünürümüz var tarih içerisinde. Şimdi konumuz değil açmayalım. Ama bu var yani. O adamlar da böyle. Yahudi kültürel olarak yani Musa çok akıllı bir adam ve biz onun neslinden ve biz üst insanız. Buna inanıyor adam. Mesela diyor ki bebeği nasıl öldürür? Ya insan olarak görmüyor ki onu. Senin karşında seni insan olarak görmeyen biri var. Sen de ona diyorsun ki bu insanlığa sığmaz. Tam da o üst insan ama diyorsun. Niye seni insan olarak görsün ki? O yüzden de bu öykünün farkında olmalıyız. Önümüzde yazılan hikayenin farkında olmalıyız. Bu bir hikaye. Adamlar doğru bilgilerin, mesela 3 tane doğru bilginin arasında 100 tane yanlış bilgi sıkıştırarak ya da tam tersi söyleyebiliriz. Yani 100 yanlış bilgiyi verebilmek için 3 tane doğruyu bize vererek ve o doğruları ispatlayarak, "Aa bak işte bak laboratuvar ortamında bunu test ettim." diyerek gerisini kendisi tamamlayarak ne yapıyor? Üste çıkmaya çalışıyor. Ne diyor ayette de bize? "Ve tuizzu men teşâ ve tezillü men teşâ." Allah istediğini zelil kılar, istediğini aziz kılar. Kendimize güvenmekten vazgeçip Allah'a güvenmeniz gerekiyor. İlme otururken şunu dememiz gerekiyor. Bir şeyi öğrenmeye otururken, bir tefsir dersine otururken, "Allah'ım ben şimdi burada otur tefsir dersine benim beyin hücrelerim, benim efendim kaslarım şu bu, bunu bana öğrenmeyi sağlayacak ben değilim. Allah'ım sensin. Her zerremi sen yaratıyorsun. Kalbimi açacak olan sensin. İlmi kalbime indirecek olan sensin. Çocuğuma bir şey tavsiye ettiğim zaman tesir ettirecek olan sensin. Ben sadece çok mikro bir şey yapıyorum yani. Küçücük bir şey yapıyorum. Ama sen istersen verirsin, istersen vermezsin. Vermeye mecbur değilsin ya Rabbim. Mecbur olmamana rağmen veriyorsun. Bunu böyle defalarca tekrar etmemiz, acizlikle özgürleşmemiz gerekiyor. Zor.
Aslında hani şey bu tefsiri okurken 27. ayeti işte 24, 25, 26 birbirine çok bağlı. 24, 26, 27 birbirine çok bağlı. Zaten geçen hafta da aslında aynı şeyleri konuşmuştuk. Yani belki de hani tekrar tekrar konuşmamız gerekiyor. Aciz olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Allah'ın her şeye gücü yetebileceğini kabul etmemiz gerekiyor. İşte kötü bir haber alıyoruz ve bu kötü haberin sonucunun çok kötü olacağına kendimizi inandırıyoruz. Ama hani orada Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu ya da işte Allah'ın her şeye gücü yetebileceğini belki de sonucun bizim istediğimiz gibi olmamasında bile bir merhamet olabileceğini şey yapamıyoruz. Yani kendimizi çok güçlü zannediyoruz ama en ufak bir imtihanla karşılaştığımızda haşa Allah'ın merhametine belki sığınmayı kendimize layık görmüyoruz belki, bilmiyorum. Çok acayip, çok karman çorman
Çok, çok.
işler. Evet. Rabbimizin
Gece
merhametiyle
gündüz.
muamele etsin.
Amin. Gece gündüze katarsın, gündüzü geceye katarsın. Bu şöyle mi? Yani geceden sonra gündüz, gündüzden sonra gece. Böyle de algılanmış. Bir de hep yani zamanın bilimi hep Kur'an'ı anlamayı beslemiş Hatice'ciğim. Mesela gündüzlerin kısalması, gecelerin uzaması ya da tam tersi. Yani böyle mi acaba? Böyle de bir mana çıkarılabilir mi demiş ama bunlar bizim yorumlarımız. Yani bunları birbirine peşi peşine getirirsin diye bir asıl anlamı bunu çoğaltabiliriz yorumları. Ama asıl yorumu kendi yorumumuz sayalım. Dünya karanlığa büründürülüyor geceyle sonra aydınlatılıyor. Karanlığa büründürülüyor, aydınlatılıyor. Böyle bir gözle görünebilen böyle bir gerçek var, bir hakikat var. Hatice'ciğim sadece mikroskopa ulaşamayan, teleskopa ulaşamayan günlük hayatına devam eden insana konuşmayı hiçbir zaman bırakmayacak bir kitap. Geçen şeye söyledim, bir arkadaşa söyledim. Ya dedim çok merak ediyorum, ne olur ya dedim. Senin elinde var mı böyle işte bilim işleriyle uğraşan bir arkadaş? Bir dedim elektron mikroskopu görmek istiyorum. Hadi dedi sen de çok şey istiyorsun dedi. O dedi işte yani şeyler mesela işte Boğaziçi Üniversitesi bilmem ne project. Hani orada var dedi yani hani. Olur mu olur ayarlanır mı ayarlanır ama zor dedi yani. Ama zamanla bunlar gelişir mi? Çocuklarımız bunları işte düzenli bir şekilde, işte çocuk üniversiteleri oluyor ya yazları. Gelebilir. Ama o zaman ne olacak? Kuantumu görmek isteyeceğiz. Yani atom evreni görmek isteyeceğiz. O zaman da onu merak edeceğiz yani. Ama Kur'an hiçbir zaman gözüyle gökyüzüne bakan, yeryüzüne bakan insana susmayacak. Her zaman onun zihnine bir şeyler söyleyecek Kur'an. Ama tabii ki de daha iyi aletleri olan insanlara da daha başka şeyler söylemeye devam edecek. Mesela eski dilleri öğrenen insanlara farklı bir şeyler söylemeye devam edecek. Mesela Haticeciğim, Kur'an hangi asırda gavurlara göre yazıldı? Biz yazıldığını söylemiyoruz. Biz ne diyoruz? İndirildi diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 yılında peygamber oldu. O zaman 7. asırı ele alalım değil mi? Miladi 7. asırı ele alalım. Bize göre Hicri 1. asırı ele alalım. Ve öncesi var tabii. Yani hicretten önce de ayetler geliyor sonuç itibariyle. Şimdi bunu ele alalım. Güzel kardeşim, bu 7. yüzyıldaymış değil mi? 12. yüzyılda mı, ne, yalan olmasın? Hayır ya, orada değil. 19. 19 ya da 20. Yani çok yakın, bize çok yakın bir yüzyılda. Yüzyıllar sonra Kur'an tırnak içinde onlara göre yazıldıktan sonra, yüzyıllar sonra bir şey keşfediliyor Hatice'ciğim. Yerlerin dibinden bir tane yazılı taş parçası çıkıyor. Biliyorsun bunlar genellikle deforme olur. Allah'ın izin verdikleri sadece kalır. Ve bunun bir resim olduğunu düşünülüyor. Yani çok uzun süre. Sonra üzerine çalışmalar, çalışmalar, çalışmalar. Harf midir bu? Buna mı tekabül eder? İşte o çevredeki yakın antik dillerle karşılaştırmalar. Hani bir şeyini bulabilir miyiz falan. Neyse, bu dili bir şekilde çözüyorlar. Dili çözüyorlar ve okumaya başlıyorlar ve bunu her İngilizce çevirip internet sitelerine yükleniyor. Bizim Müslümanlar da merak ediyorlar tabii ki. Hemen okumaya başlıyorlar falan. Şöyle bir şey görüyorlar. Firavun öldüğünde Hatice'cim, yazılmış bir mersiye bu. Diyor ki Firavun öldüğünde yerde ağladı, gökte ağladı diyor. Tekrar ediyorum. Firavun ne zaman öldü? Hazreti Musa devri. Milattan önce 2000-3000 yılları arasında olduğunu düşünüyoruz. Kesin bir rakam yok elimizde bu arada. Ölçeklendirmeler sürekli değişiyor. Neden? Yani o elimizdeki makineler değiştikçe ölçeklerimiz de değişebiliyor. Yani dünyanın ömrü 10 bin yıl derken şimdi 4,5 milyar yıl diyebiliyoruz yani. 4,6 diye bir rakam gördüm en son. 4,6 milyar yıl diye. Ölçekler değişebilir. Bu problem değil. Şimdi kısacası orada olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Hikaye orada olmuş. Kur'an ne zaman? Onlara göre yazıldı. Tamam, eyvallah. 7. yüzyıl. Ne zaman bulundu? 19-20. yüzyıl diyelim. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'la ilgili şöyle bir ayet var. Kesinlikle anlamıyoruz biz ne olduğunu tabii. Diyor ki ayette Firavun öldü. Onun için ne yer ağladı ne gök ağladı. Şimdi nereye oturtacaksın bunu? Nereye koyacaksın? Allah mucize göndermeyi, Kur'an'ın mucizelerini göndermeyi hiçbir zaman bırakmaz. Yani böyle bir şey değil. 7. yüzyılda bir Kur'an-ı Kerim indi ve bitti. Hayır, Kur'an inmeye devam ediyor sana ve bana. Biz Kur'an'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Çünkü ayetler orada duruyor ama senin kalbine inmedi daha. Bizim yavaş yavaş yavaş yavaş kalbimize iniyor Kur'an. Yani hem günlük hayatta şöyle kafamı kaldırıp ağaçlara baktığımda, arabalara baktığımda, gökyüzüne baktığımda, taşıtlara baktığımda, yani o manada söylüyorum. İşte efendim suyun üstünde giden gemilere baktığımda, havada uçan uçaklara baktığımda bir şey hissedebiliyorum. Bir çiçeğe baktığımda bir şey hissedebiliyorum. Hem de yüzyıllar içerisinde sürekli gelişen bilgilerle çelişmediğini görerek Kur'an'ın bir şeyler keşfedebiliyorum. Allah içimizdeki ölüden diri çıkarsın.
Amin.
Ne diyor ayet? Bir daha okuyalım. Ölüden diriyi çıkarırsın. Diriden ölüyü çıkarırsın. Ve tuhricül hayye minel meyt ve tuhricül meyte minel hayy. Şimdi mesela ben bir biyoloji, genetik, o civarlarda bir ilmim olsaydı mesela acaba ne anlardım bundan Hatice? Ölüden diriyi çıkarmak, diriden ölüyü çıkarmak. Hani işte lise seviyesinde bilgimizde ne biliyoruz? Aslında hücrelerimiz sürekli ölüyormuş, yenisi çıkıyormuş. Hani kim bilir ne anlar? Biz ne olarak anlıyoruz? Hemen bakıyoruz. İşte diyoruz ki kurudu ağaçlar ama şimdi işte bu ay içerisinde cemreler düşmeye başladı. İşte tekrar canlanacak. Tohum ölü gibi gözüküyor ama bir bakıyorsun. canlı gibi de. Yani bunları anlıyoruz. İlmimiz arttıkça da daha çok anlıyoruz. Rabbim kalbimize indirsin inşallah. Sonu da var. Zugumenteşin ve gayri hesap. Dilediğine sayısız rızık verirsin diyor. Dilediğine sayısız rızık verirsin. Bu da çok mühim. Yani bizim kafamızda şöyle bir şey var. Allah hak edene verir. Hayır. Allah'ın kime ne rızık verdiğini, ne kadar verdiğini, bunun hesabını biz soramayız. Yani o hak etti mi de niye ona veriyorsun? Mal onun, mal sahibine sen nasıl bir şey soracaksın? Allah'ın bağışı lütfu sayısı sınırsız. Ve sen diyelim ki ben 40 yaşındayım. 40 yıldan geriye bakıyorsun. Ne olduğuna, sonsuz hayatı bilmiyorsun ki. Allah hak edene veriyorum bu dünyada diye bir şey demedi ki bize. İradesine ve takdirine göre veriyor, imtihan ediyor. İkinci dünyamızda, ahiret hayatımızda bu adaleti tesis edeceğini bize söylüyor. O, ya 80 yıl bunu yaşamaya değen Allah'ın büyüklüğünü hayal eder misin? Allah'ın büyüklüğünün yanında 80 yıl herhangi bir noktaya tekabül ediyor. Pişiriyor Hatice'cim Allah bizi. Yani çok işte biliyorsun hangi kızlarla çalıştığımı. Şu başına gelmiş, bu başına gelmiş, o başına gelmiş, o başına gelmiş. Çocuk pişmiş. Daha 15 yaşında 60 yaşında bunu söylemeyeceği şeyleri söylüyor bana. Çünkü sıkıntı bizi pişiriyor. Ama anasıyla babasıyla rutin bir hayat olan çocuk bir saat oyun oynuyorsun akşam çocukla. Diyor ki az oynadık diyor. Nefret ediyorum sizden diyor. Ağlıyor. Bilmem ne yapıyor. Ben hep böyle dertleri dinliyorum. Benim gibi yaşayan ailelerden böyle dertler dinliyorum. İsyan ediyor. Şunu yapıyor. Bu neden pişirmedik ki? E ne yapacağız şimdi? Benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki tek çocuğu vardı o zaman. Allah bağışlasın. İki tane evladı var şimdi. Bana diyorlar ki diyordu. Sen çocuğu sessiz ortamda uyutmaya alıştırmışsın. Tek bir tane çocuğu var kadın. Ne yapayım? Çocuk uyuyacağız ama komşu yere mi çağırayım diyordu. Şimdi biz sağlığımız yerinde. Eşimiz de iyi geçiniyoruz elhamdülillah. Çocuklarımız sağlıklı. Ne yapalım? Ne yapalım? Eve yoldan geçen çağırıp evde garip bir ortam oluşturalım çocuk sıkıntı çeksin diye. Çocukları hırsızların eline mi düşürelim? Yani bu değil. Böyle bir imtihan var varlık imtihanı, böyle bir imtihan var darlık imtihanı. Ama Allah bu varlığın içine başka sıkıntılar koyuyor. O darlığın içine başka ferahlıklar koyuyor. Sen istiyorsun ki herkesin hayatı, sen derken yani hepimiz istiyoruz ki herkesin hayatı ortalama birbirine yakın olsun. Ya yakın olunca kıyas bitmiyor ki. Kıyas kafada bitiyor. Bu da çok zor. Zorlanıyorum bugün anlatırken.
Bir arkadaşım belki laf arasında geçmiştir, bir tanıdığından bahsediyordu. İşte Allah'ım işte hani bir de beni varlıkla imtihan et. Hazırım ben buna. Falan diye. Sonra işte o kişinin gerçekten varlıkla imtihan olduğundan bahsediyor. Aslında hani diyorum ki yani her şeyi çok kolaya alıyoruz ya da dalgaya şey yapıyoruz. Ama Allah'ın ne, ya da işte mesela şey diyoruz ki işte yani yabancılar şeyler Allah'a hiç inanmıyorlar ama adamlar işte bu kadar zenginlik içindeler, işte yapay zeka bu kadar ilerliyor, neler neler keşfediyorlar vesaire. Hani onlar hak ettiği için mi? Tabii hadi şey de var, hani ayette Allah Celle Celaluhu şey diyor, hani isteyene dünyayı veririm, isteyene ahireti veririm gibi bir, yani adam sonuçta dünyayı istiyor ve bu dünya için bu kadar çalışıyor, ediyor ve bütün hayatını ona adıyor. Evet, dünyayı da alıyor. Ama dengede durmak, dengede kalmak ya da hani bugün mesela sabah şeyi konuşuyoruz kendi içimizde. Hep biz yani hani zorluk içindeki bile şükredilecek şeyleri görmezden geliyoruz.
Tabii.
Sürekli olarak şikayet makamındayız, şikayet kısmındayız.
Şikayet ediyoruz. Allah yardımcımız olsun.
Amin.
Bismillah. 28'de okuyalım.
Tamam.
La yettehidi l-mu'minine l-kafirine evliyâe min dûni l-mu'minin ve men yef'al zâlike feleyse min Allah fî şeyin illâ en yettegû minhum tuqâh ve yuhadzirukumullâhu nefsin ve ilallâhil masîr. Mesir. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinir. Kim bunu yaparsa Allah'la bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. Ve ilallah nasıl? Bazı Müslümanlar Yahudilerle veya müşriklerle dostluk kuruyorlar Hatice'ciğim. Hatta bu dostluk kendilerini tehlikeye sokmaya başlıyor. Hatta demeyeyim. Bu dostluk kendilerini tehlikeye sokmaya başlıyor. Örnek, dediğim gibi bazı Yahudiler Ensar'dan bazı Müslümanlarla oturup kalkıyorlar. Yani bunlar sonuçta eski komşu yani. Ve oturup şey yapıyorlar. Yani münazara yapıyorlar. İşte sizin dininiz şöyle, sizin dininiz böyle. Yani vazgeçsen olmaz mı? Sen şimdi niye gittin de bunlara katıldın gibi. Şimdi bunlar münafık değil. Yani ne olduğunu anlamadığım biri değil. Açık açık Yahudi bu yani. Şimdi bir münafık gelmiş bizi dinimizden çevirmiş olabilir. Ama bunu böyle şak diye anlamak mümkün değil yani. Hayatını takip etmek lazım. Oradan anlayabilirsin ancak işte sözünde durmuyorsa, konuştuğunda yalan söylüyorsa, efendim namazlarını geciktiriyorsa gibi gibi gibi. Şimdi burada bazı Müslümanlar bu tür yakınlaşan Müslümanları uyarıyorlar. Onlar da diyorlar ki ya biz 40 yıllık arkadaşız. Hani tabiri caizse ne olacak canım gibi. Bu ayet onları uyarıyor. Kalbimizi selim tutmamız lazım. Mesela ben hep şöyle söyleyeyim ya, ayet ayet gitmek lazım. Mesela Kur'an yani baştan sona okuyayım. Ya atom bombası gibi. Yani bu da alıp CERN'de nükleer hadron çarpıştırıcısında enerjiye de çevirebilirsin. Yani sonsuz enerji diye bir şeyden bahsediyor Hatice'ciğim. Yani bunu takip ediyorum ve çıldıracağım yani. Hani böyle elektrik melektrik diyoruz yani işte su kaynağından elektrik üretmek. Neyden elektrik üretiriz? Rüzgardan elektrik üretmek. Güneş enerjisi falan diyoruz ya. Yani bu son CERN'de yapılan araştırmalar CERN diye yazılıyor ya. Fransa galiba bilmiyorum neresi olduğunu. Bu CERN'deki araştırmalar sonsuz enerjinin peşinde şu anda. Yani matematik açıdan sonsuz enerjiyi bulabileceklerini düşünüyorlar. Ya düşünsün ama geri dönüşüm yok. Elektrik parası yok. Yani yok değil o dünyadaki beş büyük aile onu bizden çatır çatır söker alır da. Yani şunu demeye çalışıyorum. Böyle bir şey matematiksel olarak ispatlanmış. Şimdi bunu fiziksel olarak ispatlamaya çalışıyorlar. Ya bu manyak bir şey yani. Şimdi bu bu bilgiler var, bu efendim şeyler varken insanda oturup kendini gözden geçirmesi gerekirken dinini de gözden geçirebilir yani. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ama bunu zihnimizi sürekli bir şekilde temizleyip yani dostluk kurmayıp ama başka konularda onlardan almak gerekiyor. Bu bizim Hatice'cim biliyorsun bu anlattıklarım şeyi hatırla. İşte Tanzimat romanlarını falan hatırla. Yani ilk romanlarımızı hatırla. Bu bizim hep büyük bir problemimiz. Mesela hani herkes biliyordur. Herkesin bir şeyleri söylemekle hiç hoşlanmam ama şey işte Felahattin Beyleri Akım Efendi. Ne geliyor aklına? Bir tane vardı şimdi aklımda. Araba. Araba sevdası.
Fatih Harbiye.
Fatih Harbiye. Lütfen. Fatih Harbiye. O tarz mesela bakabilirsiniz. Hep aynı hikaye. Safahatini alalım ama zorlukla yapılan ilmini hiç almayalım gibi. Yani böyle bir kafa var hep. Ama dikkat etmek lazım. Dostu edinmemek lazım. Ama birlikte çalışılabilir. Yani birlikte çalışılabilir. Ama Hatice'ciğim çok zor bir şey.
Dostluğun sınırı nedir hocam burada?
Oturup kalkmak, dertleşmek, sohbet etmek. Yani iş hayatının dışına çıkmak. Bunu iş yerinde de yapabilirsin bu arada. İş yerinde de mesela benim en zor oturttuğum şey budur yani. İş iştir yani. İşteyken iş üretir. Ama orada başka bir şey üretmeye başlıyorsun. Çünkü Müslümanlarla birliktesin falan filan. Ama onu kendimde şöyle ayrımını yaptım kendimce. Şimdi bu ayet bizim Müslümanlar arası ilişkilerimizle ilgili değil. Ama şunu fark ettim. İş yerinde birbirimizi hoş görüyoruz. Birbirimizin hatalarını hoş görüyoruz. Bu bir yere kadar normal. Ya hoş görmeyiz tabii ki de yani. İnsanız yani. Ama İlk hoşgörü tabiriyle ilgili bir problemimiz olabilir. Müsamaha göstermek daha iyi olabilir. Ben mesela bir şey yaşadım geçtiğimiz aylarda. Bir şeyi sürekli tolere ediyordum, tamam mı? Müsamaha gösteriyordum sürekli falan. Ve bu müsamaha almaktan çıkıp şuraya doğru gitmişti. Sorun bence bende. Ben yapamıyorum. Mesela karşı taraf bir işte diyelim ki direktif yazmam gerekiyor. 10 direktif yazmam gerekiyor. Şu yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak, bu yapılacak. Diyelim ki. Mesela o 10 taneden 9 tanesi bana geri dönüyor tekrar. Ben o 9'u tekrar yazıyorum. Daha açıklamalı bir şekilde. Sonra 8 olarak dönüyor. Şimdi ben de diyorum ki ya galiba ben kendimi anlatamayan bir insanım falan. Bir gün böyle şey dedim. Aynı şekilde çalışan bir arkadaşım aradım. Dedim ki ben böyle böyle böyle çalışıyorum. Doğru mu yapıyorum? Doğru yapıyorsun dedim. Başka bir arkadaşım doğru yapıyorsun. Başka bir arkadaşım.
Yanlış kişiden mi soruyorsun acaba?
Olabilir. Olabilir. Olabilir. Yani aynı mesleği yaptığımız değil. E dedim ki demek ki bende bir problem yok. Yani bu kadar Müslümanız diye birbirimize hoşgörü olmamız gerekmiyor. Hmm. Hoş görmememiz gerekiyor. Müsamahalı olmamız gerekiyor. Mesela bahsettiğimiz kişi, bak sen görmüşsündür. Kaç, her yaşta insanla çalışmışsındır. Bahsettiğimiz kişi 20'li yaşlarda olsa aynı şekilde müsamaha gösterirdim. Hayır, çok daha müsamahalı olurdu. Hmm. Neden? İş hayatında yeni. Stajyer olsaydı, yeni iş hayatında olsa. Aa, bazı insanlar 40 yaşında çalışmaya başlar. Tamam, o zaman da aynı şey olur. Yani daha geç öğreniyor diyebilirsin, şöyle diyebilirsin, böyle diyebilirsin. Ama diyelim ki ortada bir safsaklama var. Yani bu safsaklamayı bence biz kendi aramızda sürekli tolere ediyoruz. Hı-hı. Ve bu iyi bir şey değil. Bunun da ayetle bir ilgisi yok. Bu ayetin anlam haritasıyla bir ilgisi yok. Bu tedaiden çıktı yani. Çağrışımdan çıktı. Onu da böyle bir not olarak söylemek istedim. Hani anlam haritası içine sokmayalım. Bu konuda görüşümü merak ediyorum ama.
Şimdi ben bize gelecek soruları düşünüyorum. Mesela ama bir yandan da hep konuştuğumuz bir tebliğ ümmeti konusu.
Bu o da tebliğ. O da tebliğ. Biraz da bana tebliğ ederse mutlu olurum.
Yani hayır şey, mesela hani dost edinme, inanmayanlara dost edinme kısmı var ya. Oraya geri döndüm. Mesela hani bu insanlarla oturup kalkmadan nasıl tebliğ edecek?
Oturup kalkabiliriz. Ama dostluk etmeyiz. Yani işte annenle bir problem var ve bunu nasıl çözeceksin? Yani o senin akıl alacağın kişi değil. Ya çok üzülerek söylüyorum ama inanıyorsanız üstünsünüz yani. Neticeciğim bu böyle. İnsan ilişkileriyle alakalı çerçeve çizilmiş İslam tarafından. Yani bu bize çizilmiş ve verilmiş bir şey. Ama kuantum fiziği anlatılmıyor. Onu almak zorundayız ya.
İslam'a yani göre insan ilişkileri dersi yapmamız lazım. Yani gerçi hani Kur'an-ı Kerim tefsir dersi yapınca bunun için hepsi zaman zaman giriyor ama hani komşularınızla ilişkiniz nasıl olacak? Eşinizle ilişkiniz nasıl olacak? İş arkadaşlarınızla ilişkiniz nasıl olacak? Bir de mesela hani ben son zamanlarda şeyi duyuyorum farklı insanlardan. Diyelim ki hani mesela onlar düzgün bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum bunu. Kendileri diyelim ki hani böyle bu tarz ilişkilerde genelde inanan insan inanmayan insana doğru adım atıyor ama inanmayan inanana doğru bir adım atmıyor.
Evet.
şeklinde bir ilişki. Yani.
Atıyor bir de inanana doğru. İnanmakta vazgeçenler. Çünkü o hala İslam'daki sorumluluk duygusundan çıkamadı o zaman. Mesela bakıyorum bir müddet kendisini tebliğ etmeye devam ediyor. O İslam'dan kalan bir alışkanlık. Yani Müslümanken öyle olduğu için İslam'a çıktıktan sonra da kendi doğrusunu tebliğe devam ediyor. Sonra kopuyor tamamen. Diyor ki ya tamam ben kendi doğrumu buldum deyip vazgeçiyor. Ama o ilk zamanlarda oluyor yani. Hatta biz bunu konuştuk bir arkadaşla yani. Evet aynen öyle bir refleks gösteriyorum şu anda demişti ya. Hı hı. Dedim Müslüman refleksi gösteriyorsun şu anda. Doğru dedi kopmak kolay olmuyor dedi falan. Yani o oluyor yani. Çünkü öyle yetişti. Bilmem kaç yaşına kadar öyle yaşadı. Yani o refleksleri terk etmek hemen kolay değil. Evet, doğru söyledin. Bu da hangi bağlamda söyledin Hatice? Ben bunu merak ettim.
Ya şey, hani inanmayanları dost edinmeyin dedi ya ayette.
Evet.
Tekrar dönüyorum. Ayete şuradan. Ali İmran 28'deyim.
Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesin.
Kafirleri dost edinmesin.
Burada şeye odaklanabiliriz. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin odaklanabiliriz.
Ya çok uzatıyorum, neyse öbür ders devam ederiz. Şey de var ama hani mesela şey de var. Şeytan en çok müminler arasındaki dostluğa karışıyor. Yani hani bu iş hayatında da buna bakın ya da hani mesela şu anda bambaşka sektörlerden bambaşka Allah'ın izniyle kendisini mümin ya da İslam yaşamaya çalışan insanlar olarak tanımlayan insanlarla konuşuyorum. Yani işte bir tanesi mühendis, bir tanesi doktor, bir tanesi yazar, bir tanesi ressam vesaire. Ama hani hep söylenen bir şey var. İki tane Müslüman bir araya gelmeye çalıştığımızda da beş tane Müslüman bir araya gelmeye çalıştığımızda bir şey ortaya çıkmıyor da şeytan bizimle çok uğraşıyor. İnsani özelliklerimize uğraşıyor. Ama hiç dinini yaşamayan ya da kendisini o dine ait hissetmeyen insanlarla bir arada çok rahat iş yapıyoruz. Hani ben diyorum ki şeytanın meditasyonu yap.
Olayı zaten özetlemişler. Olay bu, evet. Ama biz zora talibiz yani. Bence çok güzel olayı, yani mesela bana olayı böyle çözümlemeden getirselerdi ben çözmek için bayağı bir uğraşırdım. Yani niye böyle oluyor falan diye, ama anladım da çözmüşler zaten olayı. Zaten mesele orada ya hani. Mesele o zorlukla baş edebilmek. Çünkü Müslüman dikkat ediyor bir şeylere. Dikkat ettiği için de onun da bir fikri var yaptığımız şeyle ilgili. Evet, daha zor ama biz zora talibiz yani. Şöyle, bu cümle İslam'ın kendini tanıtış tarzıyla çelişmiyor. İslam kendini zaten böyle bir şey olarak tarif ediyor.
Nasıl bir şey bana o tarif
Daha
edin?
bir şey. Daha nefse zor gelen bir şey yani. Zor. Bu dersin adını zor koyabilirsin.
Zor bir ders
Ama
oldu.
bir zor değil. Daha ahlaklı, daha makul bir duruş bu. Yani nefse uymak her zaman daha pratik. Fakat diğerinde şöyle bir şey var. Onu kabul ediyoruz, yapıyoruz. Bir bereket hasıl olmuyor. Yani iş yürüyor ama bereket hasıl olmuyor. Başka yerlerden başka problemler çıkıyor. Ben şeyi dinlemeye bayılırım mesela bu noktada. Kurumsaldan çıkmış insanları. Mesela bir yanlış bir şey, böyle bir hırs, efendime söyleyeyim. Ben mesela işte şey, neyse isim vermeyeceğim şimdi, test edeyim, bozmasın. Yabancı komedyenler falan var mesela. Çok merak ediyorum, niye bunların dertleri ne falan diye mesela. Dinliyorum yani, sanki şeyden bahsediyor, böyle cehennem hayatından bahsediyor kurumsal anlatırken. Yani cehennem gibi, insanlar sürekli birbirlerini aşağıya çekmeye çalıştı, birbirlerinden daha çok para kazanmaya çalıştı, sürekli mahvettikleri falan. Bu ne yani, böyle hayat mı yaşanır? Hani şey diyesi geliyor aslında, yani melek gelsin yani, hiç de üretmeyin de kendinizi de bu kadar mahvetmeyin. Sürekli antidepresanlarla uyumalar, içkiyle kafayı bulup uyumalar. Yani çünkü yok, sürekli diğerinden iyi olmak zorundasın. Ya bunu açıcım, açık konuşalım. Kendimizi burada iyi tutmayalım. Bunu dengeli götürmemiz gerekiyor. İslam'ın bize tavsiye ettiği ahlak, birlikte yol yürümek. Biz bunu %100 başaramıyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Gavur bunu başarabiliyor. Neden? Para ile ortak hedefe alınıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bak, buna dikkat çekmek istiyorum. CEO'lara hayırlı anlatılır, değil mi?
Efendim,
Böyle
sonra taşıdım hocam.
YouTube'da tam böyle sayfalar var. Bir CEO'nun başarı ölçüsü. İşte nasıl bilmem ne şirketine CEO oldum. Nasıl şirketimi basit bir startuptan şu seviyeye getirdim diye böyle öyküler var, değil mi? Hiç konuşamıyorum. Ben şimdi mesela bu öykülerde şeyi hiç konuşmuyorum. Mesela nasıl battım? Ya bilmiyorum, 140 Journals olabilir, bir şey yapmıştı. Kahve zincirlerini batıranlarla bir röportaj yapmıştı. Ha, dedim ya, ha, şöyle bir dinleyelim şu insanları. Ne oldu, nasıl batırdılar? Ya bu çok önemli, çünkü sürekli biz milyonlarca kişinin çalıştığı hizmet sektöründe sürekli başarmış birilerini, belki bilmiyoruz ki adamın neler yaptığını, belki birilerini ezmiş, belki birilerinin hakkını yemiş, birilerinin kendi ağzından hikayesini dinliyoruz. Ama şeyi, o yine atıf yapacağım, Harvard Business'ın o kitaplarına. Yani oradaki hikayeler, mesela oradaki insan hikayeleri beni çok etkiliyor. Hiçbir şekilde ailesiyle görüşmüyordu. İşte annesiyle yıllarca görüşmedi. Yani sırf o şeyde bir numara olabilmek için o şirkette. Başka bir şirkette. Ya da 20 yıl boyunca onu doyuran şirkette de şak bir kalemde sattı öbür tarafa geçti. Yani tahayyül ettiğimiz şey başarı. Tamam, o başarının altında neler var? Kaç kişi üzüldü, kaç kişi kırıldı, neler oldu?
Kime göre başarı?
Kime göre başarı?
Hangi kritere göre?
Hemen yine bir antiparantez. Burada tembelliği övmüyorum. Asla. Biz buna çok yatkın. Ha, o zaman tamam, kendi yağımızla karlanın. Hayır abi, bir kilo daha gidip bir litre daha yağ almaya çalışın sen. Yani kendi yağımla kavrulma. Hani çok seviyorum Ali Avalat'ın, Allah rahmet eylesin, o cümlesini. Elimizden geleni diye yapılması gerekeni yapacağız diye. Elimizden geleni de elinden geleni herkes yapıyor zaten. Ayağından geleni, gözünden geleni, yani böyle bütün oryonların da işin içine girmek zorundayız. Başka türlü mümkün değil. Burada Hatice'cim fıkhi ölçüler çıkarmışlar. Bunlarla bitirelim. Hangi sebeple olursa olsun Müslüman'ın kendi inancından taviz verip Müslüman olmayana inanç bakımından yakınlık duyması, bu bakımdan kendine dost edinmesi imanın tehlikeye sokan bir durumdur. İnanç bakımına, aa ne güzel yemekleri varmış Fransızların, bunu diyebilirsin. Ama o yemekte şarap varsa, şarapsız da bu yemek olmuyor belki de diyemezsin. İki, inançların zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın İslam'ın insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergileyebiliriz. Dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak, bu çerçevede yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanlarla gayrimüslimler ilişki içine girebilir. Hem kendi dinini gösteriyorsun, hem de dünya işlerini yürütmeye çalışıyorsun. Eyvallah. Bu yasaklanmamış, yani hatta özendirilmiş. Burada bir açıklama yapmışlar, biraz uzun. Bu tarz, yani cümleyi bir daha okuyacağım ya. Çok iyi yazmışlar. Daha iyi bir cümle kuramayacağım. Bir daha söylüyorum. İnanç zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın İslam'ın insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergilemek, dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak, bu çerçevede yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkiler içinde olması yasaklanmamış, özendirilmiştir. Alışveriş yapılmış mı? Müslümanlar alışveriş yapmışlar mı? Yapmışlar efendim. Bu arada hashtag İsrail'e ticareti durdurun. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Lütfen. Bu yapılmış etki. Yani asla Hristiyan bana almayacağım. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Dünyanın içinde yaşıyorsanız. Bir de şey, küresel bir dünyada yaşıyoruz. Hayır efendim. Kureyş suresine bakar mısınız? Nerelere alışverişe gitmişler? Gidiyorlarmış. Ve sonra yani şey, tamam hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daha Mekke döneminde indi ama sonrasında da bu devam etti. Kureyşlilere sesleniyor. Biz size iki tane kış yolculuğu yapmadık mı bu Kabe'ye bakıyorsunuz diye. Biz sizin hayatınızı kolaylaştırmadık mı? Ot bitmeyen bir toprakta sizi hiç aç bırakmadan yaşatmadık mı? Bunları kastediyor yani. Sonra da bu yol güzergahları yüzyıllarca devam ediyor. O ilişkiler hala Mekke'de muz bulamadığınız bir gün olmaz yani. Kalkıp nereden geliyor muz? Kalkıp nereden geliyor domates? O civarda yok halbuki. O yüzden devletler hukuku, milletler arası ilişkiler, bunlar devam edebilir. Burada sen nasıl işte bununla görüşürsün, şununla görüşürsün, Müslümanlar kendi içlerine kapanmalı. Böyle bir şey zaten şöyle. Yani çok rigid sözler, hiçbir zaman da gerçekleşmemiş zaten şeyler diyebiliriz. Hatta hatta ikincil bir düşmana karşı mecburen birbirlerine kırdırmak için düşmanı. İşte Abdülhamit'in siyaseti çok anlatılır ya. İşte Rusya'yı yanına alıp, işte Almanya'yı yanına alıp şu tarafa gözdağı vermek, Rusya'yı yanına alıp öbür tarafa gözdağı vermek gibi anlatılır. Bunlar hakikatlerdir. Tekrar söylüyorum, ayetteki ibare inanç meselesidir değildir. İnanç bakımından kendimi ben Yahudilere daha yakın hissediyorum, Hristiyanlara daha yakın hissediyorum diyorsan sen de kaynağı var kardeşim. Mesela çok dolanıyor bu aralar. Herkes de aynı cümleyi, ana kaynağını bulup onu kurutmak lazım. İşte neymiş efendim, İslam Müslümanları beğenmiyor. Ne diyorsunuz siz ya? Allah'ın meselelerine sen böyle bir cümle olabilir mi? Kimleri beğeniyor? Böyle bir cümle olamaz. Aa gözünü seveyim. Twitter'a git baştan aşağı herkes Müslümanlara çakıyor. En son bak seninle tam görüşmeden önce şey bir sayfa böyle hani no name bir sayfa. Ne diyor? Şunu anladık ki Gazze'yi kurtarmaya Allah hiçbirimizi layık görmüyor. Yani niye insanların moralini bozuyorsun? Zaten insanlar perişan durumda. Zaten Gazze'yi kafaya takan insanlar delirmiş durumda. Çıldırmak üzereyiz. Aklımızı kafamızda zor tutuyoruz. Gücümüz yok zaten. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İnsanları İslam'dan mı soğutmaya çalışıyorsun? Birisi İslam diye konuşuyorsa, Müslümanlara habire hakaret ediyorsa, 1000 kere yaşadım ben bunu. Az kalmıştır İslam'dan çıkmasına. Net yani. Kardeşim, herkes davetçi olmak zorunda değil. Çekil köşene otur. Cümle kurmak zorunda değilsin ki bu konu hakkında. Bilmiyorsan sus. Adam desin ben yani. Benden bu kadar Hatice'cim. Zor bir konuya girdik ama bence güzel oldu.
Evet, Allah yardımcımız olsun.
Amin.
Bugün, bacım. Bugün 27-28'i konuştuk inşallah. Bir tane dua istiyoruz.
Allah'ım bizi dinini iyi yaşayan kullarından eyle. Allah'la bağını koparmayan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi düşmandan gelecek tehlikeleri anlayabilen, güzel, iyi düşünebilen, mantıklı düşünebilen kullarından eyle. Geceyi gündüze, gündüzü geceye sen katarsın. Ölden diriye, diriden öleyi sen çıkarırsın. Dilediğine sen sayısız rızık verirsin. Bize evlat rızkı verdin. Bu evlat rızkından aldığımız neşeyi, bu evlat rızkından aldığımız şevke dönüştürmeyi sen bize nasip eyle. Bu neşeyi şevke dönüştürmeyi nasip eyle. Onların bize yaşattığı, bebekliklerinde yaşattıkları, ilk yürüdüklerinde yaşattıkları, efendim güldüklerinde, adımızı söylediklerinde, anne diye çağırdıklarında yaşattıkları neşeyi, o nimeti şevke dönüştürüp, o güzel anları hatırlayıp, birlikte yaşadığımız güzel anları, güzel saniyeleri hatırlayıp, bizi üzdükleri, bizim moralimizi bozdukları zamanları tolere edebilmeyi, müsamaha gösterebilmeyi, onlara iyi, doğruyu bıkmadan telkin edebilmeyi, halimizle, kalimizle telkin edebilmeyi, doğru bir çizgide durmayı, doğru bir hayat yaşamayı bize nasip eyle. Anne babamız bizi birkaç günlerimizde baktılar, büyüttüler. Allah onlardan razı olsun. Onların bu yaşlılık günlerinde onlara merhametli davranmayı bize nasip eyle. Akrabalarımızla hayırlı ilişkileri yürütmeyi bize nasip eyle. Allah'ım arkadaşlarımızla sorunlarımız olabilir, birbirimizi beğenmediğimiz yönlerimiz olabilir, sıkıntılarımız olabilir. İş arkadaşlarımızla, efendim ve okuldan arkadaşlarımızla vesaire vesaire. Allah'ım birbirimize müsamahalı davranabilmeyi, küçük kusurları büyük problemlere dönüştürmemeyi nasip eyle. Keza ve keza eşimizle. Yani mutlu günümüz olduğu gibi mutsuz günümüzün de olabileceğini kabullenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet olabilmeyi sen bize nasip eyle. Amin. Amin.
Allah evlat hasreti çeken herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlenmek isteyen herkese inşallah tez vakitte hayırlı bir izdivaç nasip etsin diyerek ben de tamam.
Diğer kişi daha içine alalım yani.
Değil mi? Evet. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Haftaya inşallah buluşmak duasıyla.
Amin.
Selamünaleyküm.